Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda yakin ve tevekkül, yani Allah'a kuvvetli, sağlam iman ve Allah'a güvenmekle ilgili hadisler okuyoruz. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Necid taraflarında bir gazvede bulunmuştu. Dönüşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Öğle vakti ağaçlık, çalılık bir vadiye geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada mola vermiş. Mücahitler ağaçlar altında gölgelenmek üzere çevreye dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Semura denilen sık yapraklı bir ağaç altında dinlenmeye çekilmiş. Kılıcını da ağaca asmıştı. Sahabe-i kiram çok ince düşünüyorlar. Bakıyorlar bir yerde mola verdikleri en koyu gölgeli ağaç hangisiyse onu Peygamber Efendimiz'e tahsis ediyorlar. Burada Semura ağacı koyu gölgeli görünce onu Efendimiz'e tahsis etmişler. Kendileri de diğer ağaçların altına geçmişler. Birazcık uyku kestirmiştik ki Resulullah'ın bizi çağırdığını işittik. Ve hemen yanına koştuk. Bir de baktık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında müşriklerden bir bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben uyurken bu bedevi kılıcımı almış, uyandığımda kılıç kınından sıyrılmış olarak bunun elindeydi. Gelmiş, Efendimizin kılıcını yanından alıyor. Sıyırıyor kılıcı, Efendimizin başı ucunda onu uyandırıyor. Bana seni benim elimden kim kurtaracak dedi. Şimdi savunmasız, silahsız ve uykudasın, yerdesin. Ben ise kılıç elimde ayaktayım, şimdi seni benim elimden kim kurtaracak diyorum. Ben de 3 defa Allah, Allah, Allah cevabını verdim. Tabii ki adamın elinden kılıç düşüyor. Bu sefer titremeye başlıyor. Peygamber Efendimiz şimdi seni benim elimden kim kurtaracak buyuruyor. O da merhamet istiyor. Efendimiz de affediyor, gönderiyor. Cabir radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı cezalandırmamıştı. Yanında oturuyordu. Diğer rivayette Cabir radıyallahu anh şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Zatürrikad denilen gazvede bulunuyorduk. Gölgeli bir ağaç bulduğumuzda onu Resulullah Efendimiz'e bırakmayı adet edinmiştik. Bu defa da öyle yaptık. Ancak müşriklerden bir adam gelerek Resulullah Efendimizin ağaçta asılı olan kılıcını alıp çekmiş ve benden korkuyor musun diye seslenmiş. Şimdi benden korkuyor musun? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayır cevabını vermiş. Adam peki seni benim evden kim kurtaracak demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah buyurmuş. Adam seni benim elimden kim kurtarır dedi. Diğer rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah cevabını verdi. Bunun üzerine adamın elinden kılıç düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı aldı ve peki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak buyurdu. Adam iyi bir cezalandırıcı ol dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğumu kabul ve itiraf eder misin dedi. Adam hayır kabul etmem. Ancak seninle çarpışmamaya, seninle savaşacak herhangi bir topluluk içinde bulunmamaya söz veririm dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı serbest bıraktı. O da arkadaşlarının yanına döndü ve onlara en hayırlı kişinin yanından geliyorum dedi. Zorla iman ettirmek yok. Eder misin? Etmem diyor. Peki ama sulh yapıyor, savaşmam diyor. Efendimiz gönderiyor. O da arkadaşlarına diyor ki en hayırlı insanın yanından geliyorum. Yani hayran olmuş Efendimizin ahlakına, güzelliğine. Bu hadis-i şerif Efendimizin Allah'a olan yakin, kuvvetli imanını, ona olan tevekkülünü açıkça gösteriyor. En umutsuz ve zor anlarda bile Allah'a olan güvenini kaybetmemek, tereddütsüz imandan kaynaklanan tevekkülün bir başka manasıdır. Sonucu ise daima müsbettir. Büyük sahabi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh kendisinin şahit olduğu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başından geçen son derece ibretli bir hadiseyi anlatmıştır. Hicretin 6. senesinde İslam ordusunun taş ve dikenlerden yaralanmış olan ayaklarına çaput bağlamak zorunda kalmasından dolayı Zatur Rika, ayak sargıları adı verilen gazve dönüşünde ağaçlık bir bölgede mola verilmişti. Yani sargı parçaları olan savaş ismi böyle olmuş. Çünkü doğru düz ayaklarında çarık yok. İmkansızlıklar içerisinde İslam ordusu yürürken çölde taşlardan dikenlerin ayakları yaralanmış. Ayaklarını bezlere sarmışlar. Bundan dolayı bu savaşa bu isim verilmiş. Ebu Musa radıyallahu anh daha sonra bunu anlatıyor. Soruyorlar yani neler çekmiştiniz, nasıl olmuş diye bunu anlatıyor. İşte ayaklarımıza çaput bağlamıştık falan. Sonra da pişman oluyor. Ben bunları neden anlatıyorum ki diyor. Hemen susuyor. Yani biz bu fedakarlığı Allah için yapmıştık. Şimdi gelip de sonra insanlara bunu anlatmak bu ihlasını zedeler amelimizin diyerek hemen susuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orijinal adı Semura olan sakız ağacının gölgesinde istirahate çekilmişlerdi. Ashab-ı kiram en koyu gölgeyi Resulullah Efendimiz'e ayırmayı genel bir uygulama haline getirmişlerdi. Her işlerinde öyle zaten. Başta Efendimiz'i düşünürlerdi. Bu onların Hazreti Peygamber'e karşı duydukları engin saygının bir göstergesiydi. Efendimiz de onları düşünürdü. Onların rahatını sağlardı. Bu defa da öyle yapmışlardı. Kendiler de öğle sıcağından korunmak için ağaç gölgelerine sığınmışlardı. Bu yüzden de Resulullah Efendimiz'in yakın çevresinden uzaklaşmışlardı. Çünkü o güneş altında durmak imkansız çölde. Bunu fırsat bilen müşrikler rivayetlere göre Gavres bin Haris adındaki bir kafiri kışkırtarak akıllarınca Hazreti Peygamber'i öldürtmek istemişlerdi. Atalarımız ne kadar doğru söylemiştir. Su uyur, düşman uyumaz. Yani ordu istirahat ederken az önce gaflet hemen düşman fırsatı değerlendirmek istiyor. Yorgunluk ve aşırı sıcak sebebiyle İslam ordusunun hemen uykuya dalmasından istifade eden Gavres, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baş ucuna gelmiş. Ağaçta asılı olan kılıcını alıp çekmişti. Tam bu sırada Hazreti Peygamber'in mübarek gözlerini açtığını görünce aralarında hadisin tercümesinde yer alan konuşmalar geçmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kılıcıyla kendisini öldürmek isteyen düşman karşısında hiç telaşlanmadan, korkmadan Allah'a olan güvenini dile getirmiş, tevekkül etmiş. Onun bu sarsılmaz irade ve güveni karşısında moralini yitiren müşriğin elinden kılıç düşmüştü. İnsan Allah'a dayanmasını bildikten sonra onu kim alt edebilir? Gerçek güç ve kuvvet sadece Yüce Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini öldürmeyi kasteden ve tam teşebbüs halinde bulunan bu müşriği iman etmemesine rağmen bağışlaması, onun böylesi bir olayı yaşamış bir kişi olarak çevresini etkilemesini istemesinden olsa gerektir. Nitekim bu hedef kendisini kışkırtanların yanlarına döndüğü zaman adamın insanların en hayırlısının yanından geliyorum diye konuşmaya başlamasıyla gerçekleşmiştir. O şahsın cezalandırılmaması cezalandırılmasından çok daha etkili bir propaganda vesilesi olmuştur. Gerçi bu propaganda için değil, Efendimizin ahlakı böyle zaten. Ümmeti, o da ümmeti. Gayri icabi olarak bir ümmeti. Ona da şefkat sonsuz, onun da kurtulmasını istiyor. Zaten daha sonra bu zat ve çevresi Müslüman olacaktır. İşte asıl hedef bu. Efendimiz o merhametiyle bunlar hayatta kalsınlar da inşallah Allah ileride bunlara iman nasip eder diye. Zaten imanı onlara ulaştırmak için de var gücüyle gayret ediyor. Ve sonunda Cenab-ı Hak da onun isteğini, arzusunu yerine getiriyor. Hadisede dikkat çeken bir noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu müşriği etkisiz hale getirdikten sonra mücahitleri toplayıp hadiseyi onlara bizzat anlatmasıdır. Efendimiz bu davranışıyla Allah'a tevekkül etmenin gereğini ve mutlu sonunu onlara bütün açıklığıyla göstermek istemiştir. Tevekkül nasıl olur? Bunu yaşayarak Efendimiz ashabına gösteriyor. her an uyanık ve mütevekkil olmak gerektiği bundan daha güzel nasıl anlatılabilirdi? Hem uyanık olmaya düşmana karşı hem de tevekkül ehli olmaya. İki türlü, burada her türlü ibret ders mevcut. Her konuda olduğu gibi tevekkül ve yakin mevzuunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örneğimizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi can düşmanlarını bile bağışlamış, intikam almaya kalkışmamıştır. Tehlikeler karşısında Peygamber Efendimiz daima büyük bir şecaat göstermiş, Allah'a güvenini asla sarsmamıştır. İnsanların İslam'a girmelerini sağlamak için Hazreti Peygamber her olaydan, her hadiseden yararlanmayı, istifade etmeyi ihmal etmemiştir. Hedefi oydu zaten. Hidayet olarak gönderilmişti. İnsanlara hidayete davet ediyordu. Onların kurtuluşu için çırpınıyordu. Bunun için de her vesileyi kullanmıştı. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim demiştir. Hazreti Ömer buyuruyor, dinledim diyor. Eğer siz Allah'a gereği gibi güvenseydiniz, Allah kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam doymuş olarak dönerler. Allah'a tevekkül edin. Kuşlar gibi Allah sizi doyursun. Ama tabii ki 9'a 10'a kadar yatın demiyor hadis-i şerif. Ne diyor? Kuşlar diyor sabah çıkarlar. Dinleyin, kuşlar sabah namazından sonra öyle güzel öterler ki cıvıl cıvıl, hepsi uyanıktır. Seher vaktinde uyanıktır. Yani erkenden uyanır kuşlar. Allah'a zikreder, sonra da gün ağarınca fır giderler her birisi bir tarafa. Böyle olursa insan Allah da onu bereketlendirir, rızıklandırır. Sana düşen sabah erkenden kalkıp işinin başına gitmek. Senden istenen o. Gerisi rızkın ne kadar olacağı, ne zaman olacağı ise Allah'a kalmış. Allah da o rızkı gönderir. Şartlar nasıl olursa olsun Allah Teala'ya karşı sürekli bir güven ve itimat halinde olmak ve rızkı verenin sadece Allah olduğunu bilinciyle, olduğu bilinciyle hareket etmek Allah'a gereği gibi tevekkül anlamına gelmektedir. Çalışmak, çabalamak, tedbir almak gibi davranışlar rızkın gerçek sebebi değildir. İstediğin kadar çalış. O bir sebeptir yani. Allah Teala rızkı veren Allah'tır. Rızkı veren yalnızca Allah'tır. Rezzak odur, razık odur. Ötesi vesilelerdir. Ama bize düşen de vesilelere sarılmaktır. Gerçek rızık verenin Allah olduğu bilincine sahip olduktan sonra gösterilecek gayretler bir anlam kazanır. Rızkı çalışma ve gayrete bağlamak ise sebebi yaratıcı yerine koymak gibi büyük bir yanlışa götürür. İman burada devreye giriyor. Yani inançsız insan da çalışır, mümin de çalışır. Birisi çalışarak kazanıyorum der. Ben kendi bilgimle çalışıyorum, kazanıyorum der. Birisi ben Allah'ın emrettiği şekilde sebeplere sarılıyorum. Rızkımı Allah verecektir. Ne kadar verir, ne zaman verir onu Allah bilir diye iman eder. Çünkü ayette de beyan buyurulduğu gibi yeryüzündeki bütün canlıların rızkını ancak Allah verir. Kuşlar, karıncalar, böcekler, görünen, görünmeyen, mikroplar kadar her şeyin rızkını Allah verir. Hadis-i şerif çalışma ve rızık aramanın tevekküle ters düştüğünü değil, tam aksine sabahları boş kursakla fakat endişesiz olarak rızık aramaya çıkan kuşların rahatlığı ve teslimiyeti içinde yersiz bir takım düşüncelere ve endişelere kapılmadan nasibini aramayı, boş oturmamayı tevekkülün gereği saymaktadır. Yani endişesiz, telaşsız, erken çık, huzurla çık, ibadetle çık, zikirle çık, sebeplere helalinden sarıl, Cenab-ı Hakk'ın verdiği rızkı helalinden al, kabul et. Önemli olan alemin rızkını vermeyi tekeffül etmiş olan Allah'a itimadı sarsmadan, gereksiz ve yersiz duygulara kapılmamaktadır. Zira böylesine bir güven sapması, gösterilen gayretlere rağmen tatmin edici sonuçlara ulaşamamanın sebebi olur. Kulların rızık konusunda Allah'a karşı tam bir güven içinde olmaları, bu açıdan kuşları örnek almaları ve kendilerini Allah'ın rızıklandırdığı, rızkını sırtına taşımayan nice canların bulunduğunu unutmamaları esastır. Yani bizi de Allah rızıklandırıyor. Rızkını sırtında taşımayan nice canlıyı da Allah rızıklandırıyor. Yani rızkını temin edemeyen, taşıyamayan hepsine rızık veriyor Cenab-ı Hak. Ankebut suresi 60. ayet-i kerime. Şunu bir kere daha vurgulamak gerekir ki Allah'a güven duygusu, tevekkül kalpte bulunur. Bu duygu kalpteki yerini koruduğu sürece gayret ve çabalar tevekküle asla ters düşmez. Bir zorluk çıkarsa bu Allah'ın takdiri iledir. Bir kolaylık olursa bu da Allah'ın kolaylaştırması, lütfu iledir. Kul kendisinde bir varlık ve güç görüp işi zora sokmamalı, üzerine düşeni yapmakla yetinmeli, neticeyi daima Allah'a havale etmeli, ondan bilmelidir. Demek ki rızık Allah'ın takdirindedir. Kainatı besleyen O'dur. Bütün canlının rızkını veren O'dur. Rızkını temin için çalışmak, kendinde bir varlık görmemek şartıyla tevekküle mani değildir. Ben yapıyorum, ben kazanıyorum dememek gerekiyor. Ben sadece çalışıyorum. Her insan rızkını temin için çalışacaktır. Ancak rızkını Allah'ın verdiğini unutmayacaktır. Bakarsın bazısı az çalışır, Allah ona çok verir. Bazısı çok çalışır, Allah ona az verir. O Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir şeydir. Onun hikmetiyle takdir ettiği bir durumdur. Hepsi imtihandır. Bu dünyada, ahirette ona göre değerlendirilecektir. Kul Allah'a güveni nispetinde rahat eder, huzur bulur. Evet kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda da sona geldik. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz.